أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamız, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüce Rabbimiz bizleri, insanı bir erkek ve bir dişiden yarattığını haber veriyor. Aslında çift yaratılış bütün mahlukatın için geçerlidir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Yasin suresinin 36. kerimesinde bu gerçeğe şöyle dikkat çekiyor. Sübhanellezi halakale ezvace külleha. Cenab-ı Hak bütün varlıkları çift olarak yarattı. Mimma tümbitül ardu ve min enfusihim ve mâle ya'lemun. Gerek topraktan biten mahsulat, gerek insanlar, gerekse de sizin bilmediğiniz efendim nice varlıkları, mahlukatı Cenab-ı Hak çift olarak yarattı buyuruyor. Cenab-ı Hak insanı da bir erkek ve dişiden yarattığını beyan ediyor ve bu şekilde de bir aile hayatı teşkil ederek orada hem insanın kullarının huzurlu bir ülfet, muhabbet, sevgi ve saygıya dayalı bir ortamda huzur bir şekilde yaşamalarını hem de oradan da güzel güzel bir nesillerin devamını Yüce Rabbimiz murad ediyor. O şekilde hem Kur'an-ı Kerim'deki beyanları bu istikamette hem de realitede bunu açıkça görüyoruz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede yine Allah'ın varlığının ve birliğinin bir delili de hem cinsiniz olan size eşler var etmesi, onlara da sükunet edesiniz diye. Liteskunu onlarla sükunet edesiniz, yani bir huzur bulasınız. Ve aranıza Cenab-ı Hak meveddet yarattı, merhamet yarattı ki bu şekilde de bu aile hayatı bir şefkat, merhamet, sevgi ve muhabbet temeli üzerine devam etsin diye. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendilerimizin de aile hayatından bizlere misaller sunuyor. Özellikle insanlığın atası olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizin o teşkil ettikleri ilk ayrı yuvasından bize orada örnekler takdim ediyor. En büyük örnek ondan birbirine olan muhabbetleri, birbirine olan bağlılığı, birlikte hareket etmeleri, özellikle bir hata söz konusu olunca beraberce Allah'a istiğfar etmeleri ve güzel bir kulluk yapmaları bize örnek gösteriliyor. Yani hata etmek de insanın bir özelliğidir. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde küllü beni Adem hattaun ve hayrul hattaine ettevvabun, her Ademoğlu, her insan hata yapmaya meyillidir. Yani biraz dikkatsiz de olursa hata yapabilir. Ondan hatalar sudur edebilir. Bu da yani çok abartılacak bir durum değildir. Nitekim Adem babamızın ve Havva annemizin ilk hata işlemeleri de bunu göstermektedir. Ama hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Yani hatasında ısrar etmeyenler tövbe edenlerdir. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yani bir alt grup müttakilerin özelliğini sayarken onlar günahlarını istiğfar ederler ve bile bile de günahlarında ısrar etmezler. Bilirler ki Allah günahları bağışlar ve mutlaka tövbe ederler buyuruyor. Yine o aileden Cenab-ı Hak bize bir Habil Kabil kıssasını yer veriyor Kur'an-ı Kerim'de ve burada bize Habil'i örnek gösteriyor. Niye? Çünkü Habil müttaki. Cenab-ı Hakk'ın emrini tutan ve Cenab-ı Hakk'a teslim olan, amelini Allah rızası için yapan, böyle Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı böyle birisinin canına kastetmek gibi bu tür şeylerden bilerek isteyerek uzak duran, her haliyle bir kulluk açısından tıpkı babası Adem Aleyhisselam gibi bize örnek gösterilen bir evlat, bir aile ferdi. Ama bunun da karşısında bir de Kabil var ki o da yani cinayet işliyor. Yani kıskanıyor, cinayet işliyor. Basit bir menfaat uğruna kardeşini öldürüyor. O da bize aman bunun gibi olmayın tarzında bizi sakındırma, terhip, günahlardan uzak tutma noktasında o da o açıdan bir örnek gösterilmiş oluyor. Cenab-ı Hak böyle peygamber aileleri uzun uzun anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte Yakup Aleyhisselam'ın ailesinden bahsediliyor. İşte efendim 12 tane oğlu var. Yusuf Aleyhisselam var ve Binyamin var. Diğer oğulları var. Ama orada da Cenab-ı Hak bize özellikle Yusuf Aleyhisselam'ı misal veriyor. Yusuf suresinde 109 ayet, Yusuf suresi 111 ayet. Orada uzun uzun Yusuf Aleyhisselam kıssası anlatılıyor ve onun hep güzel ahlakı örnek veriliyor. Onlar içerisinde efendim akıllılığı, ilim hikmet sahibi oluşu, iffetli oluşu, Cenab-ı Hakk'a olan tevhidi kulluğu, peygamber olan babası İbrahim, İshak, Yakup Aleyhisselam'ın yoluna tam bağlanması, o açlık kıtlık günlerinde o Mısır'da sadece Mısır halkını değil bölgede bütün insanları, bütün halkları gözetmesi, bir şefkat merhamet örneği, bir adalet örneği olarak Cenab-ı Hak takdim ediyor. Ve kendisini öldürmeye kasteden kardeşlerini de la tesribe aleykümül yevm, bugün efendim başa kalkmak yok, yağfurullah aleyküm, Allah sizi affeylesin, bağışlasın, ve huve erhamurrahim, Cenab-ı Hak erhamurrahimindir diyerek, hatta o kendisini öldürmeye kasteden, yani öldürme kastını bile şeytana mal ederek min ba'di ennezaha şeytanı beyni ve beni hıveti aramı diyor, kardeşlerimin suçu yok diyor. Onlar suçsuz çünkü diyor şeytan diyor. Aramızı bozdu. Bu suç da şeytanın suçlu diyerek onları da adeta suçlamayarak bir affedicilik, bağışlayıcılık örneğini sergiliyor ve Kur'an-ı Kerim bize bunu da bir güzel ahlaka, affedici olmaya da yönlendirici çok güzel bir misal olarak takdim ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, ama tarihe baktığımız zaman tarih zaman zaman aile bağlarının koptuğuna da şahit olduğunu görüyoruz. İslamiyet öncesinde normal evliliklerin yanında zina edenler, sapık cinsi ilişkilere girenler, geçici bir süreliğine evlilik sözleşmesi yapanlar, yani mutta nikah dediğimiz, çocuk sahibi olmak için eşini asıl bir erkeğe sunanlar ve hatta babasının ölümünden sonra üvey annesi evlenenler insanlığa karşı bir leke, kara bir leke çalmışlardır. Kur'an-ı Kerim bunların hepsine atıfta bulunmaktadır. Ayrıca aile hayatının unutulduğu sosyal çevrelerde cinsi sapkınlık ve ilimlere de rastlandığını görmekteyiz. İslam dini ailenin varlığını tehdit eden tüm gayrimeşru bu ilişkilerin hepsini yasakladığını görüyoruz. Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, o müminler iffetlerini muhafaza ederler. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مِلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, ama Cenab-ı Hakk'ın müsaade buyurduğu, mübah kıldığı şeriatimizin caiz görmüş olduğu çerçevede bir insanın evlilik yapması ve eşlerinin olması ve onunla bir aile hayatı yaşaması bu mübahtır, caizdir. Hatta teşvik edilmektedir. Asla bir kimse bu yaptığıyla kınanmaz buyuruyor. Ama peşinden gelen ayet-i kerime bize işte bir haram sınırlarını çizmiş oluyor. Femeni bitağa vera zâlike feulâkümün âdûn. Her kim İslam dinimizin, İslam şeriatimizin bu evlilik münasebetlerinde çizmiş olduğu o sınırları aşarsa, yani normal meşru hakkı olan dışında bir yolla bir tatmin cihetine gidecek olursa, efendim onlar çizgiyi aşan, haddi aşan kimselerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu şekilde işte zineye yaklaşmayın buyuruyor. Ve o duygumuzu, yani neslimizin devamı için kullanmamız gereken o enerjimizi yanlış bir yolda kullanılmasına Yüce Rabbimiz kesinlikle müsaade buyurmuyor. Cenab-ı Hak bu tür gayrimeşru bilelikleri kaldırmış, mutlu bilelerden oluşan huzurlu ve bir toplum içinde ve enkihu el-eyyama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum, aranızda bekar olanları evlendirin. Bu konuda Cenab-ı Hak yetkisi olan, gücü olan anne babadan başlayarak, hatta kişinin kendisinden başlayarak bu konuda sorumluluğu olan herkese bu emri yönlendiriyor. Bu ayet-i kerimeyle beraber aile yuvaları Cenab-ı Hak kurulmasını öğütlüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam da ey gençler, aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Efendimiz bu sözüyle evlilik dışındaki tüm anlamsız ve nefsani beraberliklere de çektiğini görmekteyiz. Aile olmak bir bütünü tamamlamak demektir. Kur'an'ın ifadesiyle eşlerin birbirlerine örtü olmaları demektir. Çünkü ayet-i kerimede hunne libasul lekum ve entum libasul lehun buyuruluyor. Yani eşleriniz, yani evlilik hayatı başlamış olan, evlenmiş olan karı koca münasebetinden bahsediyor ayet-i kerime. O diyor, nikahlı eşiniz sizin için bir elbise, siz de onun için bir elbisesiniz. Niye? Çünkü orada bir elbisenin insana sağladığı bütün güzellikleri evlilik fazlasıyla manevi anlamda insana ve onun ruh dünyasına, gönül dünyasına sağlamaktadır. Eş olmak, kişinin kendi eksikliğini kabul edip eşini tamamlaması, kemale doğru adım atması, eşinin onu bir örtü gibi sarıp sarmalaması anlamına gelir. Aile Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Muhabbetin, neşenin ve lezzetin paylaşılarak kıymet kazandığı bir yerdir aile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aileyi hem bir bereket kaynağı hem de büyük bir zenginlik olarak değerlendirmektedir. Efendimiz aleyhisselam yeni evlenen bir insanı tebrik ederken Allah mübarek etsin, sana bereketler ihsan etsin, eşini de seni de hayırlı iyiliklerde ortak etsin diye dua ederlerdi. Gerçekten aile inanan bir insan için bereketin hiç kapanmadığı bir kapıdır. Bu kapıdan dualara girmek, sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yuvayı mamur etmek gerekir. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duası vesilesiyle Abdullah Sert Hocamızın bir hatırasını nakletmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimize. Yani Efendimizin duası şöyle: Allah mübarek etsin, sana bereketler ihsan etsin, eşini de seni de hayır ve iyiliklerde ortak etsin. Yani burada bol bol hayır işleyesiniz, amel-i salihler işleyesiniz diye yeni evlenen çiftler Efendimiz Aleyhisselam iyilik yapmaya, ibadet yapmaya, amel-i salih yapmaya teşvik ediyor. Abdullah Hocamızın hatırası da şöyle: bizim diyor evlendiğimiz zaman rahmetli Musa Efendi Üstadımızı evimize bir kahve içme için davet ettik. Ama Musa Efendi Üstadımız yani öyle güzellik anlayışı, yani estetik zevki çok yüksek olan bir insandı. Yani giyimi, kuşamı, bin efendim öyle tertip, düzen, tutuş şeylere dikkat eden bir insandı. Biz de üstadımızın yani bir tebrikini, bir takdirini almak için de elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımız doğrultusunda oradaki evimizi, efendim oradaki eşyamızı tertip, düzenli bir şekilde yapmaya gayret gösterdik. Sonra davet ettik kahve içmek üzere. Geldiler, ikram ettik. Bir şey söylerdiler diye beklerken, yani işte şusu şöyle olmuş, bu eşya güzel yerine oturmuş, şu tablo şuraya iyi gitmiş tarzında böyle bir değerlendirme yapar diye beklerken, Musa Efendi Üstadımız onların hiçbirisinden bahsetmedi. Hiç böyle bir dünyevi şeyden hiç bahsetmedi. Ve bize şu duayı yaptı: Cenab-ı Hak size burada bol bol amel-i salihler işlemenizi, ibadet yapmanızı Cenab-ı Hak ikram eylesin, Cenab-ı Hak onu koyar kılsın diyerek bizi amel-i salihe, ibadete yönlendirdi diye öyle bir hatırasını bize anlatmıştı muhterem hocamız. Kıymetli dinleyenlerimiz, ailenin en önemli rızkı cennetten birer meyve olan çocuklardır. Çocukların ağzı dualı anne ve babaları bu cennet meyvesinin kıymetini hiç bilmez olur mu? çocuklar anne babalara bir emanettir. Daha ilk andan itibaren anne baba gönüllerinin tüm aklıyla çocuklarını yuvalarına buyur ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Biriniz eşiyle ilişkiye gireceğinde Bismillah, Allah'ım şeytanı bizden uzak tut, şeytanı bize bahşedeceğin rızıktan, çocuktan da uzak tut diye dua eder de onların bu beraberliğinden bir çocukları dünyaya gelirse şeytan o çocuğa zarar veremez buyurmaktadır. Onun için anne validemizin aslında Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onu da bize örnek veriyor. Ali İmran suresinin şöyle 36-37 ve devam eden kerimelerde o da Meryem validemiz dünyaya gelince onunla ilgili olarak anne validemiz şu ifadeyi kullanıyor ve Kur'an-ı Kerim onu bize naklediyor. İnni ve inni semmeytüha Meryem'e. Ben o doğan yavrumun ismini Meryem koydum. Ve inni u'izuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Ya Rabbi hem onu hem de onun zürriyetini şeytandan korumanı senden istiyorum. Yani onlar adına şeytandan sana sığınıyorum diye dua ediyor. Cenab-ı Hak da onun duasını kabul ediyor ve Meryem validemiz sonra İsa aleyhisselam onlar efendim dünyaya gelmiş ve o kadar bütün insanlığa örnek olacak şahsiyetler olmuş oluyorlar. Dolayısıyla bir annenin, babanın, bir dedenin, ninenin evlatları için her türlü vesileyle bir duada bulunmaları, Allah'a sığınmaları, özellikle şeytandan Allah'a sığınmaları o nesilleri için ne kadar mühim bir tesir icra ediyor. Bunun örneklerini görmüş oluyoruz. Bismillah, Allahümme inni uizu biha ve min zürriyete mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, bizden dünyaya getireceğin bu zürriyetimizi şeytandan korumanı, şeytandan efendim muhafaza etmeni senden istiyorum ya Rabbi duası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Hazreti Ömer'e asıl hazinenin altın ve gümüşte aranmaması gerektiğini anlatan şu sözleri söylemiştir. Ey Ömer, bir kişi için olabilecek en kıymetli hazinenin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? O saliha iyi bir kadındır. Yani Allah'a peygambere iman eden, namazını niyazını kılan, iffetini muhafaza eden saliha iyi bir kadındır. Kocası ona baktığı zaman içini sevinç kaplar. Kocası ondan bir şey yapmasını istediğinde yapar. Kocası yanında bulunmadığı zaman onun haklarını ve saygınlığını ve yine iffetini, namusunu, aile sırlarını korur. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi diyorlar ki ya Resulallah, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle zekatı verilmeyecek, hayrasını yapılmayacak şekilde dünya malının biriktirilmesinin, altın gümüşün bir kenz biriktirilmesinin iyi bir şey olmadığını bize ayet-i kerimede beyan buyuruyor. Bize ona karşı uyarıyor ayet-i kerime. Peki ya Resulallah, biz daha çok hangi şeyin peşine düşelim? Hangi şeyi elde etmeye çalışalım diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselam onlara zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve sana Allah'a kullukta yardımcı olacak saliha bir eş. Bunların peşinde olun buyuruyor yine sevgili peygamberimiz. Allah Resulü'nün ifadesiyle saliha bir eş, Ademoğlunun üç mutluluğundan biridir. Yani iyi bir, geniş bir ev, iyi bir binek ve saliha bir hanım. Bunlar dünya mutluluğunun gerekleridir, şartlarıdır diye Efendimiz böyle öğretiyor. Kötü eş ise mutsuzluk kaynağıdır. Fakat pek çok insan gelip geçici heveslerin peşine takılır, evliliklerini anlamsız şeyler üzerine kurmaya kalkar. Efendimiz kendi toplumundaki eğilimleri dikkate alarak asla buna şöyle seslenmiştir. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Malı, asaleti, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Öte yandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerin birbirlerinin bir takım kusurlarını büyütmemelerini de ister. Peygamberimiz, mümin bir kimse mümini olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır uyarısında bulunmaktadır. Ya tabii insanın bakış açısına bağlı bir şey bu. Yani Cenab-ı Hak bize, bizim gözlerimize, nazarlarımıza hep iyi görmeyi, hayrı görmeyi, hayırlı olanı görmeyi nasip edesin. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmeyi, oraya bakmayı nasip edesin. Hep güzellikleri aramayı, araştırmayı, o şekilde onun peşinde olmayı nasip edesin. Onun için Mevlana Hazretleri diyor ki, eğer senin diyor düşüncen gülse, sen bir gül bahçesindesin demektir. Ama düşüncende bir kötülük varsa, o zaman sen o kötülüğün yanındasın anlamına gelmektedir. Bu tabii aile münasebetlerinde de orada eşler arasındaki ilişkilere pek çok harici unsurlar devreye girebilmekte. En fazla da şeytan araya girmektedir. Ve şeytan birbirine karşı iyi taraflarını değil, daha çok kötü taraflarını göstermek için mücadele etmektedir. Çünkü şeytanın şöyle bir özelliği var. Her gün diyor askerlerini gönderir diyor. Akşam gelince de sorar. Sen ne yaptın diye onlara diyor sorar diyor. Birisi de ki ben falan içki içirdim. Geç onu. Falana şöyle yaptım geç onu. Ama birisi der ki ben iki tane efendim bir karı kocanın arasını bozdum. Onları kavga ettirdim. Hatta boşanmanın sınırına getirdim deyince alnını öper tebrik eder diyor. Sen diyor aferin çok iyi bir şey yapmasın diye. O şekilde. Dolayısıyla buralarda şeytana kapı açmamak, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak ve orada Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği güzellikleri görerek o şekilde mutlu bir aile yuvamızı devam ettirmek bizim hem menfaatimize hem lehimize olacak olan hem de Allah'a uygun olacak olan bir tutumdur. Tabii bu husus, Efendimizin bahsettiği bu husus çok mühim. Yani mümin bir kimse diyor, mümin olan diyor, eşine nefret beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır. Oraya bakmak lazım. Yine ayet-i kerime bu açıdan Nisa suresi 19. ayet-i kerimenin tefsirini bütün dinleyenlerimin aile sahibi olan, kızı, çocuğu, oğlu, evlenmiş olan, gelini, damadı olan, kendi eşi olan, komşusu, konu komşusu ilgili olarak Nisa suresi 19. ayet-i kerimenin bir tefsirini okumanızı tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Orada Cenab-ı Hak aman dikkatli olun buyuruyor. Ve aşiruhunu bil maruf, eşlerine çok iyi davranın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam sizin en hayırlınız eşlerine iyi davranandır. Ben de sizin efendim eşlerine iyi davrananınız aranızda en çok iyi davranan benim buyuruyor sevgili peygamberimiz. Orada buyuruyor Cenab-ı Hak ve aşiruhunu bil maruf, onlara iyi muamele edin. Efendim sonra fein kerihtumune şeyen fe'asa en tekru şeyen fe'ece Allah fi hayren kesira. Yani o eşlerinizde hoşuna gitmeyen bedeni olabilir, ahlakı olabilir. Yani böyle yeter ki bir fuhuş gibi, zina gibi, yani çok böyle aile hayatını tamamen mahvedecek bir hata olmasın. Namazın niyazlı olsun. Eğer onlarda bir hoşuna gitmeyen bir şey olursa fe'asa en yece'alallah fi hayran kesira. Cenab-ı Hak o hoşuna gitmeyen, o zahiren hoşa gitmeyen durumun arkasında Cenab-ı Hak size hayrı kesir. Yani çok büyük hayırlar Cenab-ı Hak lütfedebilir. Siz onu bekleyin, onun peşinde olun ve ufak tefek şeylere de takılmayın. Göz yumun yönlendirmesini yapıyor. Yani Efendimizin şu hadis-i şerifini ve bu ayet-i kerimeyi dikkate alarak yaşayacak olsak, inanın ki şu an yaşadığımız aile problemlerinin %99'u çözülecektir. Hiç mahkemeye, boşanmaya falan gerek kalmadan, kavga yürüyüp gerek kalmadan bütün hepsine şifa olacak derecede Allah'ın, Resulullah'ın bir tedavi ve şifa tavsiyesidir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü aileler olarak akrabalarla ilişkiler konusunda da şöyle buyuruyor. Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için sülalenizi tanıyınız. Çünkü akraba arası bağların canlı tutulması ailede sevgi bağlarını güçlendirir. İnsanı varlıklı kılar, ömrü uzatır. Şu var ki aile reisi önce kendi ailesine sahip çıkmalıdır. Sevgili Peygamberimizin bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında Bu harcama onun için sadaka olur ifadeleri, aile reisinin kendi ailesinin bakımını üstlenmesi ve ihtiyaçlarını giderilmesi için teşviktir. Hatta buna diyor en fazla Cenab-ı Hak sevabı kişinin kendi ailesinin yaptığı infaka verecektir. En hayırlı infak budur buyuruyor. İnsan kazandığını öncelikle kendisi ve ailesi için harcamalıdır. Sonra akrabasının, sonra hala imkanı varsa başkalarının ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yani yakından uzağa doğru bir ihtiyaç karşılama, ama burada da tabii israf etmemek gerekir. Aşırı gitmemek gerekir. Bu nasıl benim ailem, bu benim evladım. Daha fazlasını yapayım edeyim tarzında. Orada yine mutlaka mümin mutedil olmalı, orta yolu tutmalı. Yine lüzumsuz harcamalardan, israftan da uzak kalmalıdır. Aile ekonomik bir birlik olduğu kadar adil bir paylaşma ortamıdır. Burada sevgi, kanaat, yemek, mutluluk ve acılar ayrımsız paylaşılır. Bu bakımdan anne ve baba sorumluluklarına uygun hareket etmeli ve çocuklarını ihmal etmemelidir. Onun için Peygamber Efendimiz bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah yeter buyurur. Aile çocuklara güzel ahlakın aşılandığı yerdir aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselam bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunmaz buyurmaktadır. Haya ve edep çocuklara verilebilecek en güzel değerlerdir. Allah'a olan inancını yitirdiği zaman insan zavallı bir hale gelebilir. Cahiliyede öyle babalar vardı ki kızlarını ve hizmetçilerini kötü yola sevk edebiliyorlardı. Allah Teala da dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için iffetli olmak isteyen cahillerinizi fuhşa zorlamayın buyuruyordu. Maalesef böyle insanlar da çıkabilir. Oluyor yani böyle. Allah muhafaza eylesin. Ailede bulunan herkes kendince katkıda bulunur. Yuvaya katkı bulunmalıdır. Çocuklar anne babalarının yardımcısı olmalıdır. Eşler birbirinin üstüne titremelidir. Anne baba çocuklarını gözetmelidir. Ailede bir büyük varsa o saygı görmelidir. O tecrübesiyle, anaçlığıyla veya babacanlığıyla ailenin sağlam bir paydası olmalıdır. Geleneksel aile hayatımızda yaşlılar hayatlarını evlatları, torunları bir arada geçirirdi. Buna ihtimam göstermemiz gerekir. Günümüzde bu durum sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak biraz değişmiş olsa da onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onlara azarlama, ikisine güzel söz söyle ayeti bizi tüm canlılığıyla anne ve babamıza iyilik yapmaya teşvik etmektedir. Ailede bencile yer olmamalıdır. Sürekli bir yardımlaşma olmalıdır aile fertleri arasında. Esved şöyle diyor. Ben Allah Resulü'nün eşi Ayşe'ye Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı. Hanımına yardım etmekten yüksünmeyen örnek bir eşti Efendimiz Aleyhisselam. O bunu şöyle ifade ederdi. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanızım buyururdu. Hatta yine rivayetlerde Efendimiz işte yüksüğünü kendisi efendim yani yırtığını kendisi diker, kendisi yamar, keçiyi sağar, evi temizler diye de yine rivayetlerde yer almaktadır. Allah Resulü'ne göre aile için ne yapılsa azdır. Allah Resulü ailesini savunurken ölen şehittir buyuruyor. İnsan gerektiğinde ailesi için canını bile feda edebilmelidir. Aile vefanın fedakarlıkla, imanın ihsanla, bilginin hikmetle, sevginin hürmetle harmanlandığı yerdir. Bundan sonra bereket kendinden gelir. Aile yapısı sağlıklı olan toplumda sağlam olur. Efendimiz Aleyhisselam kadını kocası aleyhinde kışkırtan bizden değildir buyurmak suretiyle aileye dışarıdan yapılan müdahalelerin tehlikesini işaret etmektedir. Bir defasında kayınbiraderine cinselliğini çağrıştıracak şekilde bir kadından söz eden bir kimseyi duyan Allah Resulü bu bir daha yanımıza gelmesin buyurarak aile huzurunu kaçıracak kimselerin aile içine girmesine engel olunmasını da Efendimiz Aleyhisselam istemiştir. Ailenin mutluluğu için gerekli özveri gösterilmesine rağmen eşler arasında hala önü alınamayan problemler devam ederse iki tarafın ailelerinden sevgiyi ve bağlılığı küllerinden arındıracak adil ve ileri görüşlü kişilere iş düşer. Bir aileyi kurtarmak için her şey yapıldıktan sonra boşanma nihai çare olarak düşünülmelidir. Belki de çaresizliğin bir ifadesidir. Her ne kadar helal kılınmışsa da Cenab-ı Hakk'ın en hoşlanmadığı şey talak konusudur. ailemiz hayat boyu sahip olacağımız ahlak, akıl ve şuurun temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvalarımızdır. Ailede ibadetin tadına varırız, kardeşliğin anlamını, anne babalığın şerefini, evlat olmanın güvenini keşfederiz. Ailede kendimize, yakınlarımıza ve bütün dünyaya bir anlam biçeriz. Aileyle paylaşmayı, geçinmeyi, sıkıntıyı hep birlikte göğüsleyip mutluluğu hep beraber yaşamayı öğreniriz. Cenab-ı Hak hepimize, her birerlerimize, evlatlarımıza, torunlarımıza, bütün mümin kardeşlerimize bu şekilde razı olduğu, muhabbetin, sevginin, ülfetin, sükunetin, meveddetin kaynaştığı aileleri nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.